أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistanı'nın 24. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Mekke fethi esnasında Ummu Seleme annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraberliği sefere katılması ve seferde yaşadıklarını görüyorduk. Mekke'ye kadar gelmiştik. Ya aslında Mekke'ye girmiştik sayılır. Çünkü Hacun bölgesindeyiz. Kısa bir şekilde hemen toparlayarak geçen hafta dinleyemeyenler için de burayı bağlamış olalım inşallah. Hacun'da kurulmuş olan deriden çadırına giren Peygamberimiz Aleyhisselam Ummu Seleme annemizi de yanına aldı. Burayı gördük ama geçen hafta ben eksiğimi fark ettim. Ummu Seleme annemizin çadıra alındığını ifade edemedim. Onu da şimdi böylece tamamlamış oluyorum. Kıymetli dinleyenlerim, sadece sevgili annelerimiz değil, herhangi bir sahabi değil ya da Resulullah Aleyhisselam değil, İslam tarihinde, siyerde o kadar çok hadiseler var ki bu hadiseler içerisinde bazen öyle önemli konular gözden kaçıyor ki yani insan böyle durumlarda ne ifade edeceğini, neyi nasıl söyleyeceğini ya da yazacağını bilemiyor. İşte yıllarını bu işe veren biri olarak İslam tarihi ve siyere şimdi de elhamdülillah yine yıllardan beri sizlerle beraber annelerimizi paylaşıyoruz. Her paylaşım bittikten sonra kitap olarak da yayınlıyoruz elhamdülillah. İşte buna rağmen bakın ifade ettim. Resulullah Aleyhisselam Hacun'da çadırı kuruluyor. Efendim çadırına çekiliyor, istirahat etti diye bunları geçen hafta gördük ama annemizle beraber. Şimdi iki türlü çadır söz konusu. Bir aile çadırı, bir de karargah çadırı. Yani vuruşmalarda, savaşlarda ya da ashabıyla aleyhisselam toplantılar yapacak, istişareler yapacak orada karargah çadırı söz konusu. Bu aile çadırı. Şimdi biraz daha açıyorum burayı. Peygamberimiz Aleyhisselam Ummu Seleme annemizin gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra yine onun yardımıyla çadırında gusül abdesti aldı. Mekke'ye girdik. Henüz Kabe'ye gidemedik yalnız. Hacun denen yer, şimdiki Makberi Mualla dediğimiz bu Mekke kabristanının, sahabe kabristanının hemen az ilerisi. Geriye şeye doğru, Hira Dağı'na doğru. Peygamber Aleyhisselam bu çadıra giriyor. Az sonra Kabe'ye varacak. Şu aklınıza gelebilir. Ben de bu notları çıkarırken ve kitap olarak da yazmaya çalışırken aklıma geliyor doğrusu yani. Niye bunlar ihrama girmediler diye. Bunlar çünkü daha önce görmüştük Hudeybiye meselesinde ihramlı gelmişlerdi. Mekke'ye girememişlerdi. Şimdi fethi olarak Mekke'ye geliyorlar. Mekke müşriklerin elinde. Efendim ne kadar titiz davrandılar, dikkatli davrandılar. Kan dökülmesin diye bunları gördük geçen haftalarda. Artık gelindi, Hacun'a kadar gelindi. Yani artık şurada 10 dakika yürüme, 10-12 dakika. O kadar bile çekmez yani yürüme mesela. O kadar geldiler işte Aleyhisselam. İşte sevgili Ummu Seleme annemiz gerekli her şeyi hazırlıyor. Aleyhisselam gusül abdesti alıyor. Her şeyimize örnek olduğu gibi burada da çok güzel bir örnek görürüz. Aleyhisselam savaşta değil, vahiy ışığında barışla ve onların gönüllerini alarak Mekke'yi alacak. Bunu daha önce söylemiştik. Gene gelecek bu. Gönüllere giriş ifadesi. Çadırda sevgili annemizle beraber bir süre dinlendikten sonra yine onunla beraber çadırından çıktım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada halkın da iyice yatışıp sükunet bulduğunu görünce devesini çadırının önüne getirmelerini istedi Peygamberimiz aleyhisselam. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır kıymetli dinleyenlerim. İyi anlamak gerekiyor bunu. Bazen anlamada, kavramada farklı hatalara da düştüğümüz oluyor. Yine de dikkatli olmakta fayda var kısmını, altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten üzerinde durulması gereken önemli konularla karşı karşıya kalıyoruz. Evet efendim, çadırından çıktı. Annemiz de kendisiyle beraber devesini getirmelerini söyledi. Resulullah Aleyhisselam meşhur devesi Kasva'ya binerken Ummu Seleme annemiz de kendi devesine Hevdec'in içine bindi. Mekke'ye herhangi bir çarpışma olmadan girmişlerdi. Şimdi de Harem-i Şerif'in yanına yani Kabe'ye gidecekler. Resulullah Aleyhisselam devesine binip Hazreti Usame bin Zeyd'i terkisine aldı. Tam hareket edeceği sırada onu çok duygulandıran bir soru sordular. Bazı rivayetlerde bu soruyu Hazreti Usame sordu. Bazı rivayetlerde farklı sahabeler sordu. Allahu Alem. Mekke'de kendi evine inmeyecek misin ya Resulallah? Mekke'de kendi evine inmeyecek misin ya Resulallah? Aleyhisselam çok duygulu bir ses tonuyla bakınız ne diyor. Akil bize bir ev bark bıraktı mı ki? Akil bize bir ev bark bıraktı mı ki? Akil kim? Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcanın oğlu. Akil Mekke fethinden sonra İslam'a girecek. Yani bugünlerde. Biraz daha açayım bu ev meselesini. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ya tabii ki Mekke'de iki evi vardı. Bunlardan biri içinde doğduğu anne babasının evi olup Şıb tarafındaydı. Şıb-ı Ebu Talip tarafındaydı. Diğer evi de hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice'nin evi olup o da Safa ile Merve arasındaydı. Şu an beni dinleyenler arasında muhakkak hacca umreye gidenler vardır. Onlar muhakkak bilirler de bazen gözden de kaçıyor. Resulullah'ın evi diye herkes orayı ziyaret ediyor, görüyor ama bir şey atlanıyor. Resulullah'ın evi diye yani doğduğu ev diye gösterilen tabi yıllardan beri tamirata uğraya değişe değişe tabi Resulullah'ın doğduğu yerde yapılan ev cümlesi daha düzgündür. Resulullah'ın evi değil, onun doğduğu yerde yapılan ev. Onu az çok biliyorsunuz. Yani sırtımızı Safa ile Merve kısmına verdiğimiz zaman şöyle ileri doğru bakarken evi görüyoruz. Şimdi geriye dönelim kıymetli dinleyenlerim. Sırtımızı bu eve verelim. Resulullah'ın doğduğu yerde yapılan eve verelim. Safa Merve'ye doğru bakalım. Merve tarafına biraz daha yakın. Safa ile Merve'nin ortası değil, Merve'ye doğru yakın yerdeydi Hatice annemizin evi. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Akil bin Ebu Talip çok geç zamanda İslam'a girip Müslüman oldu. Ancak önceleri düşmanlık yapıp Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşlara katıldığı gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretinden sonra onun o iki evini de satmıştı. Evet. İki evini de. Sadece bunlar değil, Mekke ve Medine'ye hicret eden Haşim oğullarından olan bütün Müslümanların evlerini de satmıştı. Haşim oğulları kendi akrabaları ya, satmıştı. Bu da bir ara bilgi olsun size kıymetli dinleyenlerim. Ümmü Seleme annemiz başta olmak üzere ashab-ı kiramda Resulullah Aleyhisselam'ın hüznüne katıldılar. Hatta içlerinden bazıları dayanamayıp hıçkırdılar. Ama gün ağlama günü değildi. Hemen başka bir teklif sundular. Öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden istediğin bir eve var ya Resulallah. Aleyhisselam hayır, hayır buyurdu. Ben evlerin hiçbirine girmeyeceğim. Şimdi burada ben İslam tarihi eserimde burayı genişçe veriyorum. Burada kısa geçtim Ümmü Seleme annemizin kısmını görelim diye. Çok farklı fıkıh hükümler çıkıyor burada. Onlara girmiyorum. Efendim Resulullah Aleyhisselam nasıl talimat verdiyse bütün birlikler o şekilde Mekke'ye girmişlerdi. Tekbirlerle yer gök inlemişti. Mekke'ye girilmişti artık. Şimdi bir başka giriş ve bir başka yürüyüş başlıyordu. Bu bir gönle giriş ve bu bir gönül yürüyüşüydü. Gönle giriş ve gönül yürüyüşü. Bunca orduyla gelinse de bu fetih bir gönül fethiydi. Gönüller gibi gözler de Kabe'ye çevrilmişti artık. Resulullah Aleyhisselam Kabe'ye doğru yönünü çevirince devesinin üzerinde başını Allah'a karşı tevazu ile önüne eğdi. O derece eğdi ki sakalının ucu devesinin semerine değiyordu. Bir yandan ağır ağır ilerliyor, bir yandan da değişmez hakikati terennüm ediyordu. Ey Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Resulullah öyle buyurdu. Ey Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Bunların bir kısmı da geçen hafta bir kısmını vermiştik ama eksikti. Elhamdülillah bu hafta Rabbime hamdolsun tamamlamayı Rabbim lütfetti çok şükür. Hayatın gerçek sahibi, hayatın ne olduğunu Resulü ile bir defa daha gösteriyordu burada. Yine bu arada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağ yanında bulunuyor ve onunla konuşuyordu. Muhacirler ile Ensar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünü, arkasını ve çevresini sarmışlar. Bu şekilde ilerliyorlardı. Biraz da hayalen şöyle getirin gözünüzün önüne. O kalabalık toplu ama öyle patırtı kütürtü kılıç ok sesleri bağırma çağırmaları yok. Gönüllere, gönüllerden girilirdir. Gönüllere, gönüllerden girilirdi. Gönlün kapısı gözlerdi. Göz köprüsünden geçip gönül memleketine inmek gerekir malum. Göz köprüsünü kuramayanlar gönüllere inemeyeceklerdir. Gözden gönle inilir ama o gönülde kalmak da ayrı bir maharet ister. Mekke halkı ne bekliyordu ama ne görüyordu? İntikam kılıçlarının uçuracağı kelle sahibi olduklarını bilip böyle korkunç bir katliam bekliyorlardı. Ama değil katliam, katliamı hatırlatacak tek bir söz ve hareket dahi olmamıştı böyle. Ne oluyordu böyle diye şaşırdılar. Gönül ordusu geliyor, gönüllere giriyordu. Henüz gönülleri alabora olmuş. İnsanlar bunu anlamakta zorlanıyorlardır. Neden? Yıllardır nasipsizlik dikenliğinde kalan bu sivri dikenler bunca canı incitmişlerdi. Şimdi ise korku ve dehşetle çarpan kalpler onlarındı. Korku ve dehşetle açılan gözler de onların. Artan bir korkuyla içlerindeki feryat yüzlerine yansıyordu. Bize ne yapacaklar acaba? Halimiz ne olacak şimdi? Böyle korkunç sorular soruyorlar. Cevabını veremiyorlar. Ama bu arada olanlara da inanamıyorlardı bir türlü. İntikamcılar hala intikamdan korkuyorlardı. Merhameti bilip tatmayanların, merhametten nasibi olmayanların merhamet düşünceleri bile yoktu. Bu yüzden korkuları çok büyüktü. Hatta öyle ki, yani kendileri böyle bir yeri alsalar, insanlara nasıl kılıçtan geçirir, her şeyi nasıl yağmalarlar, bunu biliyorlar, böyle yapıyorlardı. O yüzden böyle bekliyorlar. Bu sahneleri bizzat yaşayıp gören Ummu Seleme annemiz, şükür üzerine şükür ediyor, dilinden duayı düşürmüyordu. Evet, şükür üzerine şükrediyor, dilinden duayı düşürmüyordu. İkisi de Müslüman olarak görevimiz, kıymeti dinleyenlerim. Birinde şükür, nimete kavuştuk, şükür. Şükür. Ama duaya devam. Çünkü karşı tarafta akrabaları var, yakınları var. Ve onların İslam'a girmesi için dua ediyor Ummu Seleme annemiz. Bu gelen intikam ordusu değil, şefkat ordusuydu. Rahmet ve merhamet ordusuydu. Etrafını yakıp yıkan, herkesi kılıçtan geçiren, kin ve kan ordusu değil, göz ve gönüllere şifa dağıtan merhamet ve nur ordusuydu. Ama hala idrak edemeyenler vardı bunu. İdrak edip de gözyaşlarına boğulanlar da vardı tabii. Şehrin büyük bir gürültüyle boğulacağını, intikam kılıçlarının şakırdayacağını, öç oklarının vınlayacağını, sert vahşi naraların atılacağını, ortalığı at kişnemesi ve deve böğürtülerin yanında kanın sel gibi akıp Mekke'nin de yağmalanacağını düşünüp korku ve dehşetle ürperirlerken bütün bunların olmadığını hayretle gördüler. Hiç kimseye zarar verilmeyecek, karşı koymayanlar öldürülmeyecek, kan dökülmeyecek, şehir yağmalanmayacak, ganimet ve esir alınmayacak, karşı koymayanlar emniyette olacak, evlerine kapananlar emniyette olacak. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Tabii. Bu ta başından beri ifade edilen meşhur hadiselerdir, sözlerdir malum. Bunu zaten biliyorsunuz. Merru Zehran'dan bu yana, hatırlayın yine onu. Merru Zehran'dan bu yana efendim bu ifadeler var. Nedir yani, ne oluyor? Ne oldu? Açık ortada, net bir şekilde duruyor önümüzde. Kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam bu talimatı ta Merru Zehran'da vermişti. Bu birbirine benzer cümleler. Yani Merru Zehran'dan bu yana bazı küçük farklılıklarla haykırılan bu ses, dehşete açılan gözlere imdat, korkulu bütün gönüllere de şifa oldu. O şifa sultanıydı öyle ya. Bu ses büyük bir korku ve dehşette evlerine kapananları bu sefer ümitle dışarı çıkardı. Karşı koymaya düşünenleri bu duygularından vazgeçirdi. Nasipsizlik dikenliğinde hayatlarını heba edenler duyduklarına ve gördüklerine inanamıyorlardı bir türlü. Resulullah Aleyhisselam'ın müjdesi dalga dalga bütün Mekke'ye yayılmıştı. Mekkeliler daha önce yaptıklarından dolayı her şeyi beklerken hiçbir şey olmamıştı. Gönüller bir başka coşmuştu o an. Evet, işte bizim sanırım en büyük eksiklerimizden biridir bu, kıymetli dinleyenlerim. Ya, haklı veya haksız bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İntikam peşine düşüyoruz yani. Yani her şeyi bekliyorlardı. Hiçbir şey olmadı. Gönülleri coştu. Dikenlikler gülistan'a dönüp dönüşmeye başladı. Sivri dikenlerden boy boy güller friz vermeye başladı. Gönüller bir başka fete yöneliyor artık. Tek bir sesle girmişlerdi şehre. Şimdi de yüzler de, gözler de, özler de tebessüm ile giriyorlardı gönüllere. Bu giriş gönül girişi. Gönüllere yürüyüş aynı zamanda Kabe'ye yürüyüştü. Resulullah Aleyhisselam kendisiyle beraber Kabe'ye doğru ilerleyen sahabiler arasında o büyük hakikati bir de burada seslendiriyordu. Hatırlatayım, geçen haftalar birkaç kere ifade ettim çünkü çok geçiyor bu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kesira. Böyle devam ediyor. Bu azıcık uzuncadır. Ben onun özet mealini vereyim size. Şuradan yazmıştım şuraya bir yere. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Kuluna yardım eden O'dur. Askerlerine kuvvet veren O'dur. Ona karşı toplamış bulunan kabileleri bozguna uğratan da yalnız O'dur. Allah'tan başka ilah ve mabut yoktur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme annemiz de yanında ashabıyla birlikte Kabe'ye kavuşunca devesin üzerinde ilk önce Hacerül Esved rüknüne kadar vardı. Elinde bulunan ucu eğri değnekle işaret ederek Hacerül Esved'i istilam etti ve tekbir getirdi. Şimdi efendim akla gelebilir, yani deveyle mi geldi oraya kadar diye. Tabi şimdi Hacı Umre'ye gidenler oranın bembeyaz mermer döşeli olduğunu düşünüyorlar. Toprak tabi o zaman. Aleyhisselam devesi üzerinde. Ashab-ı kiram teberrüken develerden indiler, atladan indiler. Onlar hacunda bırakıldı. Etrafını sarmışlar. Resulullah herkes görsün diye devesinin üzerinde. Oraya varıldı. Aleyhisselam efendim Hacerül Esved'i istilam etti ve tekbir getirdi. Tabi tekbir her şeyin başıdır. Tekbire yönelemeyen hep küçük kalır çünkü.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam tekbir getirince sahabiler de tekbir getirmeye başladılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Öyle ki Mekke bu sefer de tekbir sesleriyle sarsıldı. E tabi müşriklerin ödü koptu. Herhalde kapışma, vuruşma başlıyor diye endişe ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselam coşan asabına bakıp onlara hem işaret ve hem de sözle uyardı. Susunuz, bir kelime, susunuz. Gönüller Sultanı susunuz diye buyurunca bir anda ses soluk kesildi. Sahabiler her zaman olduğu gibi o can efendimizin emirlerine candan itaat ediyorlardı. Ummu Seleme annemiz de tekbir getirmişti. Ama öyle bağırarak değil, içinden kendi duyacağı kadar tekbir getirmiş, böyle bir toplumda hanımların nasıl hareket edeceğini de bu vesileyle ortaya koymuştu. Kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam kasbanın üzerinde ve Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh da kasbanın üzerini tutmuş olduğu halde Kabe'yi tavafa başladı. Tavaf her şavtında Hacer-ül Esved rüknüne gelince elindeki değnekle işaret ederek onu istilam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tavaf bitince devesinden indi. Deve dışarı çıkarıldı. Ummu Seleme annemiz de kendi devesinden indi. O da dışarı çıkarıldı. O da aynı şekilde atlamayayım buraya. Ummu Seleme annemiz de kendi devesi üzerinde Resulullah beraber tavaf etti. Bak buraya atladım. Tavaf etti. Bitti. Develer dışarı çıkarıldı. Ondan indiler ve Kabe artık önlerinde. Tavaf da bitti. Sıra ne? Tavaf namazı. Sonra Zemzem. Yalnız tekrar söyleyeyim, bu umre değil. Normal Kabe'ye gidildiği zaman, ki umrede olanlar da bunu bilirler. Yani Kabe'nin yanına gidince önce namaz vakti değilse tavaf edilir. Ondan sonra namaz kılınır. Tavaf namazı da tavaf edilince kılınır. Şimdi kıymeti dinleyenlerin, buraya kadar birazcık ayrıntı verdik. Ama şimdi birdenbire bitireceğiz. Birdenbire. Hocam ne oldu diyeceksiniz. Samimiyetle ifade edeyim ve zaten farkındasınız. Mümkün olduğunca ayrıntılara inmeye çalışıyorum ve bazen de tekrarlıyorum. Çünkü öyle bir bilgiye ulaşıyorum ki ister istemez sonraki derste biraz tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi Mekke fethi oldu. Ummu Seleme annemiz bu fetihte var. Mekke fethinden sonra Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzerinde çok çok ama çokça durulması gereken bazı uygulamaları, icraatları var. Hitabeleri var. Muazzam bir şey. Yani böyle bir çok hoş, yani halkın İslam'a girişi var. Onların bağışlamaları var. Çok şey var. Ancak rivayet edilen hadisi şeriflerde raviler, başka raviler rivayet ediyor. Ummu Seleme annemizin hayatını anlatan kitaplarda bundan sonraki süreçte Ummu Seleme annemiz neler gördü, neler yaşadığına ilişkin bir rivayet yoktur diyeceğim diyemeyeyim yine. Ben bu rivayetlere ulaşamadım yani araştırabildiğim kadarıyla. O yüzden Ummu Seleme annemizin Mekke fethi seferi burada bitmiş oluyor. Tabii ondan sonra çok şey yaşandı. Sade Mekke fethi değil. Bütün kaynaklar der ki Ummu Seleme annemiz Mekke fethine katıldı. Arkasından Huneyn gazvesine katıldı. Arkasından Taif seferi var. Arkasından Cirene'de ganimet paylaşımı var. Birçok şeye katıldı ama bunlar hakkında neler yaşadığına ilişkin, yani bu hadiseler kaynaklarımızda genişçe anlatılmakla beraber Ummu Seleme annemizin buradaki duruşu hakkında elimizde rivayetler olmadığı için bu mevzu çok neşeli gitse de, güzel gitse de burada noktayı koydurtacak durumdadır. Hani birdenbire bitti demeyin de annemiz devam ediyor. Evet, devam ediyor ama Mekke fethi esnasında yaşadıkları burada bitiyor. Ve şimdi tabii Allah nasip ederse, inşallah diyeyim, Rabbim nasip ederse annelerimizi bitirdikten sonra çokça konuları sizlerle paylaşacağız. İleride Mekke fethine ayrıntılı bir ders, hicrete ayrıntılı bir ders düşünüyorum. Mekke fethine ayrıntılı bir ders, hicrete ayrıntılı bir ders inşallah. Rabbim lütfeder, ikram ederse o Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı çerçevesi, ashab-ı kiramın her birinin neler yaptığına ilişkin onları da inşallah sizlerle paylaşmış olalım. Evet, tabii Medine'ye dönüldü. Oraya artık girmiyoruz. Hazreti Ummu Seleme annemiz radıyallahu anha her geçen gün kendini daha iyi geliştirdiği gibi diğer hanımlarla da çok güzel bir uyum içinde yaşayıp gidiyordu. Ben bu cümleyi her annemizde tekrarlıyorum ve bir de ekstra ilaveler yapıyorum. Şimdi yine yapacağım. sevgili annelerimizi anlatan kitaplarda, özellikle günümüze aktaran kitaplarda, Siyer ve İslam Tarihi adıyla yayınlanmış ve içinde annelerimizin sahnelerinin olduğu kitaplarda, böyle annelerimizin kendi aralarında sürtüştükleri rivayetleri çok yapılıyor. Aralarında sürtüşürlerdi, boduşurlardı, efendim işte iki gruba ayrılmışlardı, şöyle yaparlardı, böyle yuvarlak laflar var. Ancak hadise nedir önümüzde yok. Kıymetli dinleyenlerim, anlatmaya çalıştığımız sıradan insanlar değil. Hatırlayın, Ayşe annemize iftira atıldığında gelen ayeti kerimeler içerisinde annelerimize değil sadece ashab-ı kirama yani bir uyarı vardı. Yani sıradan insanlar gibi olmayın diye. Şimdi yeni bir konuya giriyoruz. İşte İle hadisesi, Tahrim hadisesi, bu hadiseler içerisinde gelecek ayeti kerimelerde her annemizde bunları tekrarlıyoruz. Her annemizde. Sadece böyle ufak tefek, yani o annemizin durduğu konuma göre değişiklik yapıyoruz. Ufak tefek yani. Ama neredeyse aynısını tekrarlamak durumunda kalıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Ummu Seleme annemizi işleyip sıra İle hadisesine gelince, işte biz bu konuyu filanca annemizde işledik, o yüzden burada işlemiyoruz desek, şimdi sadece Ummu Seleme annemizi dinleyenler için çok büyük bir eksiklik olacak. O yüzden aynen anlatmaya çalışacağız. İşte burada annelerimiz arasındaki ilişkileri, şakalaşmaları, o güzel diyalogları göreceğiz. Bunların ne kadar çok tekrarlanması, ne kadar faydalı göreceksiniz. Ben şöyle ifade ederek gireyim bu konuya. Konuştuklarımız, paylaştıklarımız, yazdığımız sıradan insanlar değil. Allah-u Teala Resulüne sıradan insanları hanım yapmaz kıymetli dinleyenlerim. Kaldı ki kaynaklarımızın verdiği bilgiye göre Aleyhisselam buyurdu ki hem kendi evliliklerim hem de kızlarımın evliliği vahiy ile olmuştur diyor. Yani vahiy ile bir ayet düşünmeyin. Yani Allah-u Teala Cibril Aleyhisselam'ı gönderiyor, o şekilde oluyor. Bazen ki Hazreti Zeynep binti Cahş annemizde gördük bunu. Bazen de nikahın direkt Allah tarafından kıyıldığını görüyoruz. Bunu gördük. Yani bu kadınlar öyle sıradan değiller yani. O yüzden mümkün mertebe yaşadıkları hadiseleri anlatırken ki bu hadiseyi, İle hadisesiyle Tahrim hadisesini anlatırken ben bazen öyle ifadeler görüyorum ki estağfurullah diyorum, bunu nasıl yazmışlar ya, bunu nasıl yazan, bunu bir Müslüman bunu nasıl yazar diye öyle savurmuş yani böyle. Hatta onları yakalasa bağırıp çağıracak kadar ileri giden kitaplar görüyoruz. Allah beni de sizi de bunlardan uzak tutsun inşallah diyelim. Ve Ummu Seleme annemizin de içinde olduğu İle hadisesine girelim bakalım ne kadar götüreceğiz. Resulullah Aleyhisselam her yönüyle örnek olduğu gibi aile hayatı yönüyle de örnekti. Ayeti kerime ifadesiyle sadece örnek değil, en güzel örnek. Usve-i hasene diyor ayeti kerime. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarıyla, hanımları da onunla çok güzel bir uyum ve geçim içindeydiler. Hanımlar kendi aralarında da bu güzel uyumu sürdürüyorlardı. Bu güzel uyum tatlı bir ahenkle sürüp gidiyordu. Yani güzel aile her yönüyle çok güzel örnek oluyordu. Bir yani daha diyelim, en güzel örneğin en güzel örnekleri oluyorlardı sevgili annelerimiz. Resulullah Aleyhisselam bütün insanlığın kurtuluşu için dur durak demeden çalışıyordu. onun etrafında pervane olan sahabiler de büyük bir gayretin içindeydiler. Örnekler örneği örnekliğindeki ashab-ı kiram çok güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanları olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıp gelişiyorlardı. Bu güzelliğin başında da tabii ki sevgili annelerimiz geliyordu. İslam her tarafa yayılıyor, insanlar İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil, mal mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi bir şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Bütün bu gelişmeler herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta hali olurken orta hali olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu artık. Yaşadıkları sıkıntılar bitiyor, her türlü refah geliyordu çünkü. Bütün bu bolluk ve bereket ile beraber toplumda da farklı duruşlar oluyordu. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını daha fazla artırıyorlardı. Bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerde ciddi bir şekilde değişiklik yapanlar da vardı. Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu yani. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süregelen bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz dahi onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Lütfen dikkat edin kelimeye. Aynı hayatı paylaşıyorlardı. Aynı hayata katlanıyorlardı demedim. İşte bir tane hani cins kelime deriz ya, gıcık kelime diye, katlanıyorlardı diye yazıyor bazıları. Bu annelere iftiradır. Konu akışında göreceğiz. Aynı hayatı paylaşıyorlardı. Çünkü aile hayatı birbirine katlanmak değil, paylaşmaktır. Eğer ailede paylaşma bitmiş, katlanma başlamışsa o artık aileden ziyade birbirini idare eden daire haline gelir. Ve karı koca da adeta ev arkadaşı gibi duruma düşer maalesef. Ki bunu yaşayanlar çok vardır. Anlayanlar da anlıyor tabii bu yaptığım espriyi. Ama ne olursa olsun bir şekilde paylaşmayı öğreneceğiz, öğreteceğiz. Bir şekilde paylaşımcı olacağız ki aile olalım. Burada bile şu anda bir yanlışa doğru gideceğiz. Burada bile farklı paylaşım söz konusu sevgili annelerimiz arasında. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam ile aynı hayatı yaşadıkları için aynı hayatı onunla beraber paylaşıyorlar. Herhangi bir şikayetleri de yok. Ancak. Evet, şimdi bir nefes tazeleyeyim. Ancak deyince bir durdum. Her şeye rağmen sevgili annelerimizin de bazen uyarılmaları gerektiği zamanlar oluyordu. İşte burada çok böyle dikkatli kavramları seçmemiz gerekiyor. Akademik olacağım diye, ilmi olacak diye, yani hakikati söyleyeceğim diye, gerçekçi olacağım diye yarın kıyamet gününde sahabilerle mahkemeye çıkmayalım kıymetli dinleyenler. Sahabilerle mahkemeye çıkarsak kaybederiz. Çünkü hakimler hakimi Cenab-ı Hak, oradaki avukat da Resulullah Aleyhisselam. İşte şöyle yaptı falan sahabe, böyle yaptı filan sahabe dedik diyorsak kıyamet günü mahkemeye çıkacağız. Annelerimizin bazen uyarılmaları gerekiyordu dedik. Bunlardan birinde de Ummu Seleme annemizin olduğunu görüyoruz. Ummu Seleme annemizin. Şimdi burada hatırlatmanız gerekiyor. Bundan önce Hazreti Hafsa annemizi gördük. Hafsa annemizde bu sahneyi genişçe verdim ben. Çünkü Hazreti Ömer'in kızıdır Hafsa annemiz. Hazreti Ömer geliyor, kızını böyle çok güzel bir şekilde uyarıyor yani. Gerçekten bir babanın kızına söylemesi gereken şeyleri burada görürüz. Çok güzel uyarıyor. Anlatıyor. Bu arada Ummu Seleme annemize de uğruyor Hazreti Ömer. Ben şimdi Hazreti Hafsa ile ilgili kısmı Hafsa annemizde verdiğim için oraya girmiyorum. Ama Ummu Seleme annemize ilgili kısmı zaten kısa bir şey paylaşayım. Hazreti Ömer radıyallahu an öncelikle sevgili kızı Hafsa annemize gereken nasihatleri yaptıktan sonra uyardı, nasihat etti. Ummu Seleme annemizin yanına vardı. Onunla yakın akrabaydı çünkü. Akrabalık hukuku da var burada. Onu da uygun bir şekilde uyarıp sözlerini şöyle bağladı. Şimdi kaynaklarda neler dediğine ilişkin rivayetler yok. Böyle geçiyor. Onu uyardı diyor. Sonra şöyle söyledi. Biz de sonra şöyle söyledi kısmını alıyoruz. Bakalım ne demiş. Ey Ummu Seleme, sen benim akrabamsın. Akrabalık hakkı ve görevi sebebiyle sana söylemem gerekenleri söyledim. Bunları söylemiş, bilmiyoruz ne söyledi. Sadece kızım Hafsa'ya ya da sana değil, bütün hepinize de aslında söylemek isterim. Resulullah Aleyhisselam'a karşı daha dikkatli olun. Hazreti Ömer'in yani kayıtlara geçen şeyi bu. Resulullah'a karşı daha dikkatli olun. Sadece kızım Hafsa ya da sen değil, bütün hepiniz. Resulullah'a karşı daha dikkatli olun. Yani onun hanımları olarak, onu da ekleyelim. Onun hanımları olarak bütün hepiniz Resulullah'a karşı daha dikkatli olun. Dediği bu. Ummu Seleme annemiz de biraz esprili olarak ona cevap veriyor. Şaşarım sana ey Ömer, şaşarım sana. Sen ne yapıyorsun böyle? Resulullah ile hanımları arasına da mı girmek istiyorsun? Resulullah ile hanımları arasına da mı girmek istiyorsun? Allah korusun. Ben sadece akrabalık görevimi yerine getiriyorum. İleride bir problem çıkarsa bu sözünü hatırlatırım sana. Çıkmaz inşallah. İnşallah. Evet. Bu rivayetleri kaynaklardan bulduk, aldık. Size de kaynaklarımızdan aktardık. Hatta bakalım şöyle. Semhudi'de varmış. Efendim bu bilgiler, kaynaklarımız Buhari anlatıyor. Zemahşeri, Nesefi, Taberi, Hazin, Vahidi, çokça var yani. Beyzavi. Evet, kaynaklar elhamdülillah çok. Evet. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Evet. Sanırım zor yere geliyorum. Kaldı ki bu konuyu her annemizle işliyorum. Her seferinde eklemeler, çıkamalar yapıyorum. Çok zorlanıyorum, çok. Çünkü yaşanmış bir hadise kaynaklara ne kadar geçti, ne kadar anladım ben, ne kadar doğru tercüme ettim, ne kadar anlatabiliyorum doğru bir şekilde bilmiyorum. Allah'a sığınıyorum. Sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladılar da fırsatı kolluyor birisi. Münafık kadınlardan biri olan Ummul Cülendah diye birisi. İsmi önemli değil, nasipsiz. Bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için harekete geçiyor. Yani şeytanlar çoktur. İnsandan, cinden, kadından, erkekten, Allah korusun. Sürekli nifak içinde olan bu kadın, bu hain kadın, bu kutsal yuvaya nasıl ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyor. İşi gücü bu. Öyle ki bu hadiseyi değerlendirdi. Fırsat diye annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye kalkıştılar. Ne dediler? Kaynakların ittifakla verdiği cümleyi yani bir araya getirdim, paragraf yaptım. Medine'ye her taraftan bunca mal mülk geliyor. Her geçen gün artan zenginlik ile beraber bolluk ve geçim rahatlığı oluşuyor. Bütün bunlarda bizim de hakkımız yok mu yani? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, çokça ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Subhanallah. Sevgili annelerimizin hiç böyle bir huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı Resulullah'tan. Ekonomik durum iyiye yöneldiği ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu aslında. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye başladılar. Farkındasınız, ses nefes değişiyor tabii. Bir şeyler söyleyeceğiz de. Yani bütünlük içinde söylemeye çalışıyorum. Bir yandan saatime bakıyorum. Evet. Bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. Çok böyle adamı terleten bir yerdeyim. İnşallah bu kısımları az önce ifade ettiğim gibi kıyamette onlarla mahkemeye çıkacak kadar ileri giderek değil, onlara evlat olma gayreti içerisinde anlatmayı Rabbim bana nasip etsin diyelim inşallah. Efendim haftaya kaldığımız yerden devam etmek arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.